Ayrım 20.
Nana önce eski arkadaşlarıyla karşılaşacağından korkmuştu. Çünkü onlar kendisine aptalca sorular sorabilirdi. Ama bu karışık topluluğun arasında hiçbir tanıdık yüz görmeyince rahatladı. Soluk giysilerin, berbat şapkaların yanında çok pahalı tuvaletler de vardı. Bunları giyenler aynı sapkınlıktan kaynaklanan kardeşlik içindeydiler. Nana bir an kısa kıvırcık saçlı, küstah yüzlü bir delikanlıyla ilgilendi. Tümü de şişmanlıktan çatlamak üzere olan bir masa dolusu kız delikanlının ağzının içine bakıyor, şımarıklıklarına katlanıyordu. Delikanlı gülerek göğsünü kabartmaktaydı. Nana hafif bir çığlık atarak ''Aa, bu bir kadınmış.'' dedi. Tavuk yemekle uğraşan Satin başını kaldırarak mırıldandı. ''Ha evet, onu tanırım. Pek yamandır. Kadınlar paylaşamaz onu.'' Nana yüzünü tiksintiyle buruşturdu. Bu işleri anlamıyordu henüz. Bununla birlikte mantıklı bir tavırla renklerin ve zevklerin tartışılmayacağını söylüyordu. Çünkü insan gün girip de nelerden hoşlanacağını bilemezdi hiç. Bu arada da filozofça bir tavırla kremasını yerken Satin'in iri mavi saf gözleriyle çevredeki masaları kırıp geçirdiğini fark etmekteydi. Özellikle yanındaki şişman, sarışın, pek sevimli bir kadın ona yanıp tutuşuyor, durmadan Satin'e sokuluyordu. Öyle ki Nana neredeyse işe karışacaktı. Ama tam o anda içeriye giren kadın onu şaşırttı. Gelen kadın Bayan Robert'ti. Kadın kara bir fareyi andıran güzel yüzüyle uzun boylu zayıf garson kıza teklifsizce işaret yaptı. Sonra gelip Lord'un tezgahına dayandı. Sonra ikisi uzun uzun öpüştü. Nana böyle kibar bir kadının bu şekilde öpüşmesini pek garip buldu. Üstelik Bayan Robert tersine hiç de alçak gönüllü görünmüyordu. Alçak sesle konuşarak salona göz atmaktaydı. Lord yüzü insanlarca öpüşmekten aşındırılıp eskitilmiş, cilalanmış eski bir sefahat tanrısı gibi yerine çökmüş, dolu tabaklarının üstünden bakarak tümü de şişman olan kadın müşterileri üzerinde egemenlik kurmuştu. Kendisi onlardan kat kat daha şişmandı ve 40 yıl çalıştıktan sonra kazandığı servetin üzerine yan gelip kurulmuştu. Bu arada Bayan Robert Satin'i görmüştü. Lord'u bırakarak hemen koştu. Çok sevimli bir tavırla dün evde olmadığı için üzüldüğünü söyledi. Onun kibarlığına hayran olan Satin ona yanında bir yer açmaya kalkışınca Bayan Robert akşam yemeği yediğine yemin etti. Yalnızca şöyle bir bakmak için uğramıştı. Yeni dostunun arkasında ayakta durmuş konuşurken gülümseyerek cilveli bir tavırla onun omuzlarına dayanıyor, durmadan seni yeniden ne zaman göreceğim, serbestseniz diyordu. Nana ne yazık ki sözün gerisini dinleyemedi. Bu konuşmaya sinirleniyor, bu sözde namuslu kadına ağzına geleni söylemek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Ama bir kalabalığın gelmekte olduğunu görünce eli ayağı kesildi. Pahalı tuvaletler giymiş, elmaslar içinde şık kadınlardı bunlar. Toplu halde Lord'un lokantasına gelmişlerdi. Kendilerini birden bu ahlaksızlık havasına kaptırmış, Lord'la senli benli konuşuyorlardı. Tenlerinde yüz binlerce franklık mücevher vardı. Ama üstleri başları pis, zavallı yosmaların şaşkın, kıskanç bakışları arasında adam başına 3 frank vererek yemek yemeye buraya gelmişlerdi. Yüksek sesle konuşup, gülüşerek içeri girdikleri zaman dışarıdan bir parça güneş getirmişlerdi. Nana bunların arasında Lucy Stewart'la Maria Blonde'u tanıyınca canı çok sıkılarak hemen başını çevirmişti. Kadınlar yandaki salona geçmeden önce 5 dakika kadar Lord'la konuştu. Nana da bu arada ekmek kırıntılarını masa örtüsü üzerinde yuvarlamakla uğraşır gibi başını tek eğik tuttu. Sonunda başını çevirebildiği zaman şaşkınlıktan dona kaldı. Yanındaki iskemle boştu. Satin ortadan yok olmuştu. Yüksek sesle ''Vay canına, bu kadın nereye gitti?'' diye bağırdı. Biraz önce Satin'e çok büyük ilgi göstermiş olan şişman sarışın öfkeliydi ama yine de güldü. Nana onun gülüşüne içerleyerek ters ters yüzüne bakıyordu. Bunun üzerine kadın yayvan gevşek bir sesle ''Onu elinizden ben değil öteki aldı.'' dedi. Bunun üzerine Nana bu kadınların kendisiyle alay edeceklerini anlayarak fazla konuşmadı. Hatta öfkesini belli etmeyerek bir süre daha oturdu. Yandaki salonun dibinde Montmartre ve Chapel Dans salonlarından gelmiş olan bir sürü küçük yosmaya ziyafet çekmekte olan Lucy Stewart'ın sesini işitiyordu. İçerisi çok sıcaktı. Garson kadın tavuklu pilavın sert kokuları arasında kirli tabak yığınlarını kaldırmaktaydı. Bu arada da o deminki 4 erkek sonunda lokantaya çift çift gelen yarım düzine kadar kadına iyi cins şarap ikram etmişti. Böylece onları sarhoş edip ileri geri söyletmek istiyorlardı. Şimdi Nana'yı en fazla çileden çıkartan şey Satin'in yemek parasını ödemekti. Şu fahişe Satin yemeğin parasını başkasına ödetiyor, sonra da başka biriyle insana bir teşekkür bile etmeden çekip gidiyordu. Kuşkusuz alt tarafı 3 franktı ama yine de ona ağır geliyordu. Bu davranış çok iğrençti doğrusu. Ama yine de Nana parayı ödedi. 6 frankı Lord'un önüne fırlattı. Şu anda ondan sokaktaki çirkef suratlarından daha fazla tiksiniyordu. Nana Martris sokağına çıkınca kininin daha da arttığını duyumsadı. Satin'in peşinden koşacak değildi elbet. Tam bir süprüntüydü. Elini dokundurmaya bile değmezdi. Ama gecesi berbat olmuştu. En çok Bayan Roberta içerleyerek Montmartre'e doğru ağır ağır yürümeye başladı. Bu kadın kibarlık tasladığından çok atak biriydi. Evet kibardı ama bir çöplükte geçerliydi kibarlığı. Şimdi Nana ona papillonda rastlamış olduğuna emindi. Burası erkeklerin kendisini 30 metreliğe kaldırıp götürdüğü Poissonniere sokağında pis bir çalgılı meyhaneydi. Sonra bu kadın alçak gönüllü tavırlarıyla kalem müdürlerini avlıyor, namuslu görünmek için de lütfen çağrıldığı ziyafetlere gitmiyordu. Zaten hiç kimsenin bilmediği böyle iğrenç yerlere hep bunun gibi sözde namuslu geçinen kadınlar gider, orada patlayıncaya kadar eğlenirdi. Nana aklından bunları geçirirken Veron sokağındaki evine gelmişti. Evde ışık görünce alt üst oldu. Fontana akşam yemeğine çağıran arkadaşı onu bıraktığı için eve yüzü asık dönmüştü. Nana'nın yaptığı açıklamaları soğuk bir tavırla dinledi. Nana onun saat sabahın birinden önce gelmesini beklemediğinden birden evde bulunca şaşırdı. Yine dayak yemekten korktu. Yalan söyledi. Bayan Mallor'la yemeğe gittiğini, yalnız 6 frank harcadığını itiraf etti. Bunun üzerine Fontan ciddi bir tavırla onun adına gelmiş bir mektubu uzattı. Zarfı daha önce açmıştı. Mektup George'dan geliyordu. Delikanlı hala Fondetes'te hapisti. Her hafta ateşli mektuplarla kendini rahatlatıyordu. Nana kendisine özellikle de böyle büyük sevgi sözcükleri ve yeminleriyle mektuplar yazılmasından hoşlanıyordu. Bunları herkese okuyordu. Fontan George'un yazış biçimini biliyor, beğeniyordu. Ama o akşam Nana bir kavga çıkmasından öylesine korkuyordu ki kayıtsızmış gibi davranmak zorunda kaldı. Mektuba asık bir yüzle şöyle bir göz attıktan sonra hemen elinden bırakıverdi. Bu kadar erken yatmaktan canı sıkılan ve akşam nasıl oyalanacağını bilemeyen Fontan pencerenin camına trompet çalar gibi vurmaya başlamıştı. Birden dönerek ''Şu yumurcağa hemen yanıt versek'' dedi. Genellikle George'a o yazıyor, mektubun güzel olmasına çabalıyordu. Sonra mektubu yüksek sesle okuyunca Nana'nın böyle güzel şeyleri yalnız kendisinin bulabildiğini söyleyerek onu öptüğü zaman delikanlı bundan çok hoşlanıyordu. Sonunda ikisi de ateşleniyor, birbirlerine tapınıyorlardı. Nana nasıl istersen diye karşılık verdi. Sana çay yapayım, sonra yatarız. Bunun üzerine Fontan büyük bir özenle kağıt, kalem, mürekkep hazırlayarak masanın başına yerleşti. Kollarını açıyor, yüzünü ileri uzatıyordu. Yüksek sesle ''Aşkım'' diye yazmaya başladı. Sonra da bir saatten fazla uğraştı durdu. Kimi zaman başını ellerinin arasına alarak bir cümle üzerinde uzun uzun düşünüyor, seveceğin bir deyim bulduğunda kendi kendine gülümsüyordu. Nana bu arada sessizce iki fincan çay içmişti. Sonunda Fontan sahnede okur gibi ince bir sesle bazı hareketler yaparak mektubu okudu. Tam 5 sayfa tutan mektupta Mignot'ta geçen tatlı saatlerden anıları hoş bir koku gibi insanın burnunda tüten o saatlerden söz ediyor, sevginin bu baharın sonsuza değin bağlı kalacağına yeminler ediyor ve tek isteğinin eğer mutluluk yeniden yaşanabilirse bu mutluluğu yeniden yaşamak olduğunu söyleyerek mektubu bitiriyordu. ''Biliyorsun ki tüm bunlar kibarlık olsun diye söylüyorum.'' dedi. ''Yani biraz gülmek için. Ama mektup güzel oldu değil mi?'' Zafer kazanmış gibiydi. Ancak Nana ondan hala çekindiği için beceriksizce davrandı. Sevinçle boynuna atılmayarak bir kusur işledi. Yalnız mektubu güzel bulduğunu söyledi. Bunun üzerine Fontan pek alındı. Yazdığı mektup hoşuna gitmiyorsa kendisi başka bir tane daha yazabilirdi. Sonra her zamanki gibi sevgi dolu sözler söyleyerek öpüşecekleri yerde masanın iki yanında soğuk tavırlarla kala kaldılar. Bununla birlikte Nana Fontan'a bir bardak çay doldurdu. Fontan dudaklarını fincana değdirirken ''Bu ne rezalet yahu?'' diye bağırdı. ''İçine tuz koydun galiba.'' Aksi gibi Nana omuzlarını silkti. Fontan öfkeden kudurdu. ''Vay bu akşam işler kötüye gidiyor.'' Kavga başladı. Saat henüz 10'du. Zaman geçirmenin bir başka türüydü bu. Fontan, Nana'nın kendini savunmasına izin vermeden ağız dolusu küfürle birlikte ard arda bir sürü suçlamada bulunuyordu. Pisti, aptaldı. Her yerlerde sürtmüştü Nana. Sonra para konusunda yığınla soru sordu. Kendisi kentte yemek yediği zaman 6 frank harcıyor muydu sanki? Ya ona yemek ısmarlıyorlardı ya da oturup evinde yiyordu yemeğini. Üstelik de Mallor olacak o ara bulucu kadın için harcamıştı parayı. O kadına gibi karıyı hemen yarın kapı dışarı edecekti. Her gün ikisi birden 6 frankı böyle sokağa atarlarsa günlerini görürlerdi. Öncelikle hesap istiyorum diye bağırdı. Haydi paraları getir bakayım. Durumumuz neymiş görelim. Tüm cimri yanına açığa vurmuştu. Nana şaşkın, uysal bir tavırla hemen koşup masanın gözünde kalan paraları getirerek önüne koydu. O güne kadar anahtar hep ortak kasanın üzerinde duruyor, oradan istediklerini alıyorlardı. Fontan paraları saydıktan sonra Nasıl olur? 17 bin franktan kala kala 7 bin frank kalmış dedi. Daha 3 aydan beri birlikte oturuyoruz. Olanaksız bu. Kendisi kalktı. Masayı sarstı. Lambanın ışığı altında içerisini incelemek için çekmeceyi alıp getirdi. Ama yalnızca 6800 bilmem kaç frank vardı topu topu. Bunun üzerine kıyametler koptu. 3 ayda 10 bin franka diye bas bas bağırıyordu Fontan. Tanrı aşkına bu paraları ne yaptın? Ha söylesene. Tüm paraları halan olacak o cadıya verdin değil mi? Ya da zamparalarına yediriyorsun. Yanıt versene. Nana neden bu kadar öfkeleniyorsun dedi. Hesap ortada. Mobilyaları hesaba katmıyorsun. Sonra çamaşır almak zorundaydım. İnsan bir yere yerleşti mi para su gibi gidiyor. Fontan açıklama istiyordu ama söylenenleri dinlemiyordu. Daha sakin bir tavırla evet su gibi gidiyor dedi. Ama ben ortaklaşa hesaplardan usandım. Anladın mı canım? Biliyorsun ki bu 7000 frank benim param. Madem ki onları ele geçirdim ben de kalıyor. Sen çok savurgan bir kadınsın. Bense sıfırı tüketmek istemiyorum. Herkesin malı kendine. Sonra büyük bir ustalıkla parayı cebine koydu. Nana şaşkın şaşkın ona bakıyordu. Fontan aldırmadan konuşmasını sürdürdü. Anlarsın ya ben kendimin olmayan halaları çocukları besleyecek kadar aptal değilim. Ama kendi paranı gönlünün çektiği gibi harcayabilirsin sen. Benim param değerlidir. Evde yahni pişirdiğin zaman yarısını ben ödeyeceğim. Akşama bu işi düzene koyarız o kadar. Nana birden karşı çıktı. Kendini tutamayarak bağırdı. İyi ama sen benim 10 bin frankımı çatır çatır yedin ya. Ayıp oluyor bu. Fontan tartışmayla zaman geçirmedi. Masanın üzerinden elini uzatıp ona olanca gücüyle bir tokat aşk ettikten sonra bir daha söyle bakayım dedi. Nana tokata aldırmadan aynı şeyi yineledi. O zaman Fontan üzerine atıldı. Sille tekme girişti. Çok geçmeden onu öyle bir hale getirdi ki Nana her zamanki gibi kendisi soyunup ağlayarak yattı. Fontan derin derin soluk alıyordu. Yatmaya hazırlanırken masanın üstünde George'a yazmış olduğu mektubu gördü. Bunun üzerine yatağa doğru dönerek mektubu özenle katladı. Sonra tehdit dolu bir tavırla mektup çok güzel oldu dedi. Onu kendi elimle postaya vereceğim. Çünkü şımarıklıktan hoşlanmam. Hem zırlama artık. Sinirime gidiyorsun. Hafif hafif iç çekerek ağlamakta olan Nana bunun üzerine soluğunu tuttu. Fontan da yatınca boğulacak gibi oldu. Hıçkırarak onun göğsüne atıldı. Kavgaları hep böyle sona eriyordu. Nana onu yitirmekten korkuyordu. Ne olursa olsun onun kendisine ait olduğunu bilmeye korkakça bir gereksinim duymaktaydı. Fontan kibirli bir tavırla onu iki kez itti. Ama sadık bir hayvan gibi yaşlı iri gözleriyle kendisine yalvaran bu kadının ılık kucaklayışı içini istekle ateşledi. Fazla yüz verecek kadar alçalmadan yine de iyi yürekli davrandı. Bağışlamasıyla kazanılmayı hak eden bir erkek olarak Nana'nın kendisini okşamasına ve zorla sahip olmasına ses çıkarmadı. Ama sonra birden endişelendi. Nana'nın kasasına anahtarını ele geçirmek için bir komedi oynamasından korkuyordu. Kararını pekiştirme gereksinimi duyduğu zaman mum sönmüştü. ''Bak kızım, çok ciddiyim.'' dedi. ''Parayı alıkoyacağım.'' Fontan'ın boynuna sarılmış uyumak üzere olan Nana pek ince bir söz söyledi. ''Peki, korkma. Ben çalışırım.'' Ama o akşamdan sonra yaşamları iyice çekilmez bir hal aldı. Hafta başından sonuna kadar evde tokat gürültüsü eksilmedi. Yaşantılarını düzene koyan bir saatin tiktakları gibiydi bu. Nana dayak yiye yiye iyi cins bir çamaşır gibi yumuşak, esnek olmaktaydı. Bu yüzden cildi pek tazeleşmiş, teni pembe beyaz olmuştu. Dokununca yumuşacık, karşıdan bakınca duru görünüyordu. Bu yüzden Prulier peşinden çılgın gibi dolanıyor, Fontan olmadığı zaman onu köşelere sıkıştırıp öpüyordu. Ama Nana çırpınıyor, utançtan yüzü kıpkırmızı kesiliveriyordu. Onun bir dostunu aldatmak istemesini iğrenç bulmaktaydı. Bunun üzerine Prulier içerleyerek alay ediyordu. Gerçekten Nana çok aptaldı. Böyle bir maymuna nasıl gönül verebilirdi? Çünkü ne de olsa Fontan iğrenç kafasıyla gerçek bir maymun gibiydi. Hem de onu öldüresiye dövüyordu. Nana bir gün korkunç bir zevki itiraf eden bir kadının sakin tavrıyla ''Olabilir ama ben onu bu haliyle seviyorum.'' diye karşılık verdi. Bosk da daha sık yemeğe gelmekle yetiniyordu. Prulier'in ardından omuz silkiyor, onun yakışıklı ama ciddi bir çocuk olmadığını söylüyordu. O da birkaç kez evde kavgalara tanık olmuştu. Yemeğin sonunda Fontan Nana'yı tokatlayınca bunu çok doğal buluyor, yemeğini çiğnemeyi sürdürüyordu. Yemeğin karşılığını ödemek için mutluluklarına bayıldığını söylüyordu her zaman. Kendini filozof ilan etmekteydi. Her şeyden, hatta şan şöhretten bile vazgeçmişti. Kimi zaman Prulier ile Fontan toplanmış masanın karşısında iskemlelerine kaykılmış halde sabahın ikisine kadar kendilerinden geçerek sahnedeymiş gibi hareketler yaparak, sahne sesleriyle konuşarak birbirlerine başarılarını anlatıyorlardı. Bosk ise dalgın dalgın oturuyor, arada bir küçümseyen bir tavırla içini çekiyor, sessizce bir şişe konyağı içip bitiriyordu. Talmadan ne kalmıştı geriye? Bir hiç. O halde rahatını neden kaçırmalıydı insan? Çok aptalcaydı bu. Bosk bir akşam Nana'yı ağlarken buldu. Nana gömleğini sıyırarak dayaktan morarmış sırtını ve kollarını gösterdi. Bosk onun tenine baktı. Prulier budalasının yapacağı bir gibi davrandı. Sonra bilgiç bir tavırla, ''Kızım, kadının olduğu yerde dayak da vardır.'' dedi. Sanırım Napolyon söylemiş bunu. ''Tuzlu suyla yıkan. Tuzlu su böyle çürüklere çok iyidir. Böyle giderse daha çok dayak yersin. Bir yerin kırılmadıkça yakınmaya kalkışma sakın. Haberin olsun. Kendimi davet ettiriyorum. Bir koyun budu gördüm.'' Ama Bayan Lera böyle düşünmüyordu. Nana ona beyaz teninde ne zaman yeni bir çürük gösterecek olsa kadın herkesin de avaz avaz bağırıyordu. Bu adam yeğenini öldürecekti. Bu iş böyle sürüp gidemezdi. Aslında Fontan bu kadını evde görmek istemediğini söyleyerek Bayan Lera'yı kapı dışarı etmişti. O günden beri Bayan Lera evdeyken Fontan geldiği zaman hala mutfaktan savuşuyordu. Bu da kadının çok ağrına gitmekteydi. Bu yüzden de bu kaba adama ağzına geleni söylüyordu. Eğitim konusunda kimsenin aşık atamayacağı kibar bir kadın tavrıyla onun özellikle çok terbiyesiz olduğunu belirtiyordu. Nana'ya ''Ah bu hemen anlaşılıyor'' diyordu. En sıradan bir nezaket kuralından bile haberi yok. Annesi ortamalı olmalı. Hayır deme, ilk bakışta anlaşılıyor bu. Kendim için söylemiyorum. Aslında benim yaşımdaki bir kadın da saygı görmek ister. Ama sen nasıl oluyor da bu adamın kabalıklarına katlanıyorsun anlamıyorum. Çünkü övünmek istemem ama ben sana her zaman terbiyeli olmayı öğrettim. Kendi evinde de güzel öğütler aldın. Ailede tümümüz terbiyeli insanlardık, değil mi? Nana hiç karşı çıkmıyor, başı eğik dinliyordu. Halası konuşmasını sürdürüyordu. Sonra sen hep seçkin insanları tanıdın. Daha dün bizim evde Zoe'la bundan söz ediyorduk. O da buna akıl erdiremiyor. Hanım kont gibi çok iyi bir adamı parmağında gözünde oynatırdı diyordu. Söz aramızda sen de konta eşek gibi davranıyordun ya. Şimdi hanım nasıl oluyor da o maskara adamdan öylesine dayak yiyor. Ben de insanın dayağa katlanabileceğini ama saygısızlığa göz yumamayacağını ekledim. Neyse bu adam beş para etmez. Onu odamda bile görmek istemezdim. Sen de böyle bir serseri için kendini mahvediyorsun. Evet şekerim, mahvediyorsun. Bir sürü erkek, hükümette önemli kişiler, zenginler varken onlara yüz çeviriyorsun. Yeter artık. Böyle şeyleri söylemek bana düşmez. Ama bir daha pislik yaparsa herifin karşısına dikilir, efendi beni kim sanıyorsun derdim. Adamın eli ayağı kesilir şaşırıp kalırdı. Bunun üzerine Nana hıçkırıyor, ah halacım onu seviyorum diye kekeliyordu. Gerçek şuydu ki Bayan Lera küçük Louis'nin yemek parasını ödemek için yeğeninin kendisine uzun aralıklarla binbir güçlükle 2,5 frank verebildiğini görerek endişe etmekteydi. Kuşkusuz özveride bulunacak, çocuğa bakmayı sürdürerek durumun düzelmesini bekleyecekti. Ama Fontan'ın kendisinin küçüğün ve Nana'nın altın içinde yüzmelerine engel olduğunu düşündükçe öylesine öfke duymaktaydı ki bu yüzden sevgiyi bile hiçe sayacak duruma geliyordu. Bu yüzden bu sert sözlerle konuşmasını bitiriyordu. Dinle, bu herif senin karnını deştiği gün evime gelip kapımı çalacaksın ama ben sana kapımı açmayacağım. Çok geçmeden para Nana'nın en büyük kaygısı oldu. Fontan 7000 frankı yok etmişti. Kuşkusuz para güvenli bir yerdeydi ama Nana ona soru sormayı göze alamıyordu hiç. Çünkü Bayan Lera'nın dediği gibi para konusunda bu maymun heriften utanmaktaydı. Kendisini 4 metrelik için sevdiğini sanmasından ödü kopuyordu Nana'nın. Fontan evin gereksinimlerini karşılayacağına söz vermişti. İlk zamanlar her sabah 3 frank veriyordu. Sonra tüm harcamaları kendisi yapan bir erkek gibi davranıyordu. Verdiği 3 frank karşılığından tereyağından ete, turfanda, meyve, sebzeye kadar her şeyi istiyordu. Nana ağzını açıp da 3 franka insanın sebze halini satın alamayacağını söylemeye kalkışsa Fontan hemen küplere biniyor, Nana'yı 5 para etmez bir müsrif, hiçbir şeye aklı ermeyen aptal bir kadın olmakla suçluyordu. Esnafın onu kazıkladığını, kendisinin başka bir yerde yiyip içmeye hazır olduğunu söyleyerek gözdağı veriyordu. Bir ay sonra da bazı sabahlar komodinin üstüne 3 frank bırakmayı unutmaya başladı. Bunun üzerine Nana utangaç bir tavırla sözü dolaştırarak parayı istedi. O zaman öyle kavgalar oldu. Fontan ilk fırsatta ona öyle işkence etti ki Nana artık ona güvenmemeyi yeğledi. Tersine Fontan 3 frankı bırakmadığı günler yine de yemek bulduğu zaman bülbül gibi şakıyor, kibarlaşıyor, Nana'yı öpüyor, iskemlelerle dans ediyordu. Nana mutluluktan uçuyor, iki ucunu bir araya getirmekte zorlanmasına karşın komodinin üstünde para bırakılmamasını diliyordu. Hatta bir gün dünkü paranın olduğu gibi durduğu yalanını uydurarak ona 3 frankını geri verdi. Fontan bir gün önce para bırakmamış olduğu için kendisine bir ders vermesinden korkarak bir an çekindi. Ama Nana sevgi dolu bakışlarla ona bakıyor, kendini tüm varlığıyla vererek onu öpüyordu. Bunun üzerine Fontan parayı cebine attı. Bunu yaparken tehlikeye düşen parayı yeniden ele geçiren bir cimri gibi elleri kıvrılarak titremekteydi. O günden sonra artık hiç aldırmaz, paranın nereden geldiğini sormaz oldu. Sofrada patates olunca surat asıyor, hindi kızartması ya da koyun budu olduğu zaman ağzını yayarak gülüyordu. Bu arada elini çalıştırmak için de mutlu olduğunda bile Nana'ya tokat atmaktaydı. Böylece Nana her şeye yetme çaresini bulmuştu. Kimi zaman ev yiyeceklerle tıka basa doluyordu. Haftada iki kez bozkun sindirim sistemi bozulmaktaydı. Bir akşam ocakta nefis bir yemeğin pişmekte olduğunu görünce bundan yiyemeyeceği için çok öfkelenip gitmeye hazırlanan Bayan Lera birden bunların parasını kimin verdiğini sormadan edemedi. Nana pek şaşırdı, afalladı. Sonra ağlamaya başladı. Ne olduğunu anlayan halası, "Çok güzel, buna diyecek yok doğrusu," dedi. Nana evinde huzur olması için her şeye katlanmaktaydı. Hem asıl suç Trikon'daydı. Bir gün evde morina balığı pişirdiği için fontan öfkeyle çıkıp gitmiş, Nana da Laval sokağında Trikon'a rastlamıştı. O sırada Trikon sıkışıktı. Nana da ona evet dedi. Fontan eve hiçbir zaman saat 6'dan önce dönmediği için öğleden sonrasından yararlanıyor, 40 frank, 60 frank, kimi zaman da daha fazla getiriyordu eve. Eski durumunu korumuş olsa 200-300'den söz edebilirdi. Ama yine de tencereyi kaynatma olanağı bulduğu için seviniyordu. Akşam olup da bozk çatlayıncaya kadar yediği, fontanda dirseklerini masaya dayayıp yalnızca kendisi için sevilen bir erkek gibi Nana'nın gözlerinden öpmesine izin verdiği zaman Nana her şeyi unutuyordu. Bunun üzerine Nana şimdi parayı kendisi ödediği için Fontan'ı daha gözü kapalı bir tutkuyla sevdiği ve ona tapındığı halde ilk günlerdeki gibi çirkefe yeniden gömülüverdi. 2,5 frank bulabilmek için ayağında eski pabuçlarıyla kaldırımları arçınlamaya, yuvarlanmaya başladı. Bir pazar günü La Rochefoucauld çarşısında Bayan Robert yüzünden Satin'e sitem etmiş, öfkeyle üstüne atılmış ama sonradan onunla barışmıştı. Satin ona insan bir şeyi sevmediği zaman bunun başkalarını da bu işten tiksindirmesi için bir neden olmadığını söylemekle yetiniyordu. Bunun üzerine Nana da geniş fikirli davranmaya karar vererek filozofların dediği gibi bu işin sonunu kimsenin bilemeyeceğini düşünmüş ve Satin'i bağışlamıştı sonunda. Hatta merakı arttığından Satin'e ahlaksızlığın bu yanı konusunda sorular soruyor, pek çok şey bildiği, bu yaşa geldiği halde hala yeni şeyler öğrendiği zaman şaşıp kalıyordu. Öte yandan gülerek çığlık atıyor, biraz çirkin olsa da bu işi tuhaf buluyordu. Çünkü alışmadığı şeyler karşısında aslında biraz tutucuydu. Bunun üzerine Fontan kentte yemek yediği zaman Lor'un lokantasına gidip yemek yiyordu. Kadın müşterilerin anlattığı öyküleri, onların gönül serüvenlerini, kıskançlıklarını dinlerken çok eğleniyordu. Kadınlar bu arada bir lokma bile eksik yememeye özen gösteriyordu. Ama yine de Nana'nın kendi deyimiyle bu işlere akıl yatmıyordu. Şişman Lor, o sevecen anne tavrıyla onu Asnières'teki villasına birkaç günlüğüne sık sık çağırmaktaydı. Burası bir kır eviydi ve 7 konuk odası vardı. Nana korkuyor, kabul etmiyordu. Ama Satin yeminler ederek yanıldığını, Parisli bayların kızları salıncakta salladığını, oyun oynadıklarını söyleyince Nana evden ayrılma olanağı bulduğunda daha sonra geleceğine söz verdi. O sıralarda pek sıkışık durumda olan Nana'nın gülüp eğlenmeyi düşünecek zamanı yoktu. Paraya gereksinimi vardı. Trikon kendisine gereksinim duymadığı zaman, ki bu çok sık olmaktaydı, vücudunu kime vereceğini bilmiyordu. O zaman Satin'le sokağa çıkıp hava gazı fenerlerinin donuk ışığı içinde gezinmeye başlıyordu. Bu arada eskiden işe ilk başladığı geçitteki çalgılı meyhanelere yeniden dönüş yaptı. Kentin surları dışındaki caddelerin karanlık köşelerini yeniden gördü. 15 yaşındayken babası dayak atmak için onu ararken o erkeklerle taşların üstünde öpüşürdü. Satin'le koşuşup duruyorlar, bir mahallenin tüm barlarını, kahvelerini dolaşıyorlar. Dökülmüş biralarla, tükrüklerle ıslanmış merdivenleri tırmanıyorlar ya da sokaklarda ağır ağır geziniyorlar, araba kapılarının önünde dikiliyorlardı. Latin mahallesinde işe başlamış olan Satin, Nana'yı da Boulevard'le ve Saint-Michel bulvarındaki birahanelere götürmekteydi. Ancak tatil yaklaştığında mahallede züğürtlük vardı.